Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, sesimizi, sözümüzü önem vererek dinleyen, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkarak teşekkürlerini bizlere ileten can dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2020'nin 47. programında inşallah geçen haftadan yarım kalan ama belki bu haftada tamamlayamayacağım Batı'nın bize örnek olamayacağını, aile düşmanı Batı'nın bizim ailemizi kurtaramayacağını örneklerle ele alıp, buradaki muradımız da tabii şeytana küfretmekten salavat getirmeye fırsat bulamamak değil, tehlikeleri, riskleri, bununla alakalı Batı'daki sapkınlıkları, Batı'nın gidişatını bir analiz yapıp kendimize çekidüzen vermek. 2020'nin şu son haftalarında, son 50 güne girdik. Belki bir toparlanışa, belki hani bir felaket yılı diye adlandırdık, işte sezon finali dedik, korona yılı dedik, bütün bu olumsuzluklara rağmen belki bir toparlanışa vesile olur. Üzerimize gelen maddi manevi belaların gerçek sebebini bulmada bir hidayet vesilemiz olur ümidiyle bu programı sizlere arz ediyorum. 45, 46 ve 47. programlarda Allah lütfederse, nasip ederse bunlara irdeleyip, analiz edip değinmiş olacağım. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @münirarıkan ve @erkamradyo Twitter adreslerimizden, tweet hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sesinizi, sözünüzü, eleştirilerinizi, beğenilerinizi, özellikle önerilerinizi başımızın tacıdır bir hediye olarak kabul ediyoruz. Hele hele şu anda yavaş yavaş 2020 biterken 2021'in gündemini yavaş yavaş oluşturuyorum. Tahmin ediyorum Aralık ortasında bunu yönetime takdim etmiş olurum, 2021'de hangi konuları işleyeceğimizi. Bu konuda da bize destek olursanız, hocam şunlara da değinirseniz iyi olur, bunları da işlerseniz iyi olur diye bir fikir sadrederseniz, Mendelle ala hayrin kefaili o sırrınca, kim ki bir hayra vesile olursa onu yapan gibidir. Bu hizmetten, bu sebaptan pay ve hisse alırsınız diye düşünüyorum. Can dostlarım, tabii bu bir ufuk turu. Batı'nın içinde bulunduğu durumu anlatırken türlü iğrençliklerine, aileye karşı kurdukları, aile tabii muhafaza eden değil mi? Koruyup kollayan, gözeten, destek olan ama onlar aileyi de zayıflatan, devleti de zayıflatan, üzerlerinde baskı kurabilecek ne kadar unsur varsa bunlara karşı büyük bir başkaldırıyla sözde bireyin özgürleşmesi adına böyle çok neme lazımcı, vurdum duymaz, Rabbena hep banacı bir toplum haline geliyor. Dolayısıyla her türlü iğrençliklerini anlatamayız. Zaten iğrençliklerini anlatma programı da değil bu program. Sadece belli tespitlerle kuş bakışı bir analiz. Uzaktan belki böyle bir şey. Şehzacı der ki, Şehzade Şirazi, kuş bakışı bakmak güzeldir ama kuş gibi bakmamak kaydıyla. O anlamda da inşallah bir analizimiz tutarlı olur, isabetli olur, yol gösterici olur. Aziz dostlarım, şöyle kısaca geçen haftayı bir hatırlayalım. Hızla bireyselleşen, egoistleşen, bencilleşen, hatta Der Spiegel'in bir ara manşetindeydi, Yadefü Mih diye, hep bana, böyle bireysel bir toplum haline geliyor. Hatta başka bir dergide, Newsweek'in ya da Time'ın, tam hatırlamıyorum, Newsweek'in olabilir, Is it worth to die for Iraq diye, Irak savaşının başında, Irak için ölmeye değer mi diye, çok yıllar önce hatırladığım bir kapak vardı. Sonra nasıl ikna ettiler toplumlarını? Ya burada para var, petrol var, Orta Doğu'ya çökebiliyoruz. Ancak o şekliyle. Şimdi mazlum ve şiddete uğramış Myanmar halkı için Batı'nın kılını kıpratmadığını görüyorsunuz. Eğer Orta Doğu'ya bu kadar ilgi gösteriyorsa, bu kadar kaynak aktarıyorsa, trilyonlarca dolar harcıyorsa, öbür taraftan da Hürmüz Boğazı'ndan, Aden Körfezi'nden gemiler dolusu petroller, milyarlarca ton petrol onlara aktığı içindir. Daha ucuz petrolle ya da bedavaya kondukları petrolle ülke halklarını sömürgeleştiren, onların kaynaklarına el koyan. Hatta dün Twitter'da böyle bir şey paylaştım. Biliyorsunuz Akdeniz'de çok böyle elin bir kaza sonucu 74 canımız daha gitti. Akdeniz'de facia diye dün bunu verdim. Yani izin verirseniz bu bir Floyd tweet serisi olarak bunu size okumak istiyorum. Akdeniz'de facia, Batı'nın soykırım, katliam ve köle ticaretiyle insanlarını sömürgeleştirerek kaynaklarını mahvettiği Afrika'dan daha iyi bir yaşam için yine Batı'ya kaçmaya çalışan göçmen teknesi Akdeniz'de alabora oldu. 74 kişi öldü. Her ne olursa olsun vebali Müslüman ülkelerindir diye paylaştım bunu. Çünkü şeytan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri iyiliğe karşı savaş veriyor can dostlarım. Önemli olan şeytanın nasıl bir savaş verdiği değil, o Rab'den izin aldı. Ben de onları senin yolundan çevireceğim dedi. Allah da sen benim halis kullarımı, bana gerçekten iman etmiş kullarıma söz sahibi değilsin. Onlar üzerinde bir tasallutun yok diye buyurdu. Dolayısıyla önemli olan burada şeytanın verdiği mücadele değil, iyilerin ona karşı ne yaptığıdır. Bir ülkede söylemiştik, iyilerin, kötülerin azmasından çok iyilerin susması çok daha büyük vebaldir. Çok daha büyük bir günahtır, çok daha büyük bir kötülüktür. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin, özellikle devlet başkanları ve alimleri, kanaat önderleri, ulemaları, Müslüman halklar için soykırımcı ve tecavüzcü Batı'nın neden hala cazip olduğunu kendi iç aleminde tefekkür edip sorgulamalıdırlar. Neden hala onları sömüren bir gruba, bir ülkeye, Batı'ya kaçıyorlar diye. Bu açıdan ben makamının hakkını veremeyen her kim varsa, kim liyakata göre değil, aracılara göre veya partisinin hürmetine göre atanmışsa, kim başaramıyorsa istifa etmesi bu dönemde çok çok önemli. Çünkü Allah korusun aziz dostlarım, yapamadığımız, eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız işlerin din-i mübini İslam'a mal edilme riski var. Ya zaten bu Müslümanlar hiç başaramaz diye bir fikir sarcı olursa, böyle bir fikir ortaya çıkarsa, böyle bir kanaat oluşursa, bunun vebali hepinizi ve hepimizi yakar. Bu açıdan hocam sen de layık değilsin bırak diyorsanız, radyoya bu tarz eleştirileriniz gelirse derhal hemen şimdi bırakırım. Ama devam et derseniz de devam ederim. Ama kim ki makamının hakkını veremiyorsa bu ağır vebalin altından kalkmak adına şu andaki gidişatta mesuliyeti en azından o vebali yüklenmemek adına bırakması gerekiyor diye düşünüyorum. İslam ülkeleri içerisinde kendi cemaatlerinin, cemiyetlerinin müntesibiyetini İslam'ın önünde gören ne kadar cemaat önderi, lideri varsa bu aşamadan itibaren bölmemesi, toparlaması ve toparlanması gerektiğini haddim olmayarak acizane bir de hatırlatmak isterim. Çünkü vebali büyük. Aziz dostlarım düşünün, erkekleri bedenen aynı Firavun dönemindeki gibi, kadınları, kızları seks kölesi yapılan, çocuklarına seks ve organ mafyasınca el konulan ümmetin, işte görüyoruz medyada, hocaların isimlerini vermeyeyim ama işte Berat gecesinde okunması faziletli dualar şunlar mı, kılınması gereken namaz bu mu, yoksa yapılması gereken zikir bu mu gibi, Berat gecesinde okunması faziletli dualar gibi bir derdi olamaz diye paylaştım dün Twitter'da. Onu mu okuyalım, bunu mu okuyalım konusu hani aramızda ihtilaf sebebi olamaz anlamına. Yoksa duaya, zikre veya namaza karşı olduğumuzdan değil. Çünkü burayı bir daha vurgulamak istiyorum. Erkekleri beden, kadınları seks kölesi yapılan, çocuklarına seks ve organ mafyasınca el konulan ümmetin Berat gecesinde okunması faziletli dualar gibi bir derdi olamaz. Bu dönemde olamaz. Onu mu okuyalım, bunu mu okuyalım konusu aramızda ihtilaf sebebi olamaz. Çünkü köleler geceleri ihya edemez aziz dostlarım. Şu anda özgür değiliz. Şu anda Batı'nın merhametine, Batı'nın işte silahlarının tasallutundan kaçmak adına elhamdülillah izzetli duruşumuzla, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Selçuk Bayraktar'ın İHA'larıyla, SİHA'larıyla 200 yıldan beri bu ilk defa oluyor. İlk defa toprak kaybettiğimiz bir yerde yeniden fetih müyesser oldu. Bu açıdan Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Azeri kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dağlık Karabağ'ın ay sonuna kadar olmadı. Aralığın sonuna kadar, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamıyla Azerbaycan'ın hükmü altına gireceğinin müjdesini de elhamdülillah verelim. Bu arada tabii Türkiye'nin orada aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi garantör ülkelerden biri haline gelmesi, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir koridor açılıyor olması kazanım anlamında çok çok iyi. Dostlarımızla iki devlet, tek millet, aynı bedende tek ruh yaşadığımız Azeri ve daha sonrasındaki gönül coğrafyamıza ulaşımla alakalı aradaki Ermeni engelini de aşmış oluyoruz. Amacım tabii siyaseten böyle uluslararası bir şey yapmak değil. Ama imam bildiğini okurmuş. Bir tarafımız o. Hem ODTÜ'de hem İstanbul Üniversitesi'nde kamu yönetimi siyasal bilimler okuyan bir kardeşinizden de arada böyle siyasal konjektüre, uluslararası konjektüre dokunmadan geçemiyoruz. Buradan tekrardan okuş bakışı baktığımız, Batı'nın bize örnek olmadığı, olamayacağı gerçeğine bakarsak, özellikle aziz dostlarım, gittiğim zaman konuşuyorum ailelerle. Orada da Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun, Allah'a inanmasın ama bir şekliyle sisteme uyan, sosyolojik ve psikolojik açıdan vazifelerini yerine getiren, en azından herhangi bir kimseye zarar vermeyen insanlar var. Allah iman nasip etsin diye onlara dua ediyoruz. Aileyi önemseyen insanlar var. Bir taraftan aileyi yok etmeye çalışan insanlar var. Evet, ailedeki bütün bağları kopartarak işte dedesinin kendisiyle alakalı bir tavsiyesinden özgürleştiren kendini, amcasının, dayısının, halasının, teyzesinin kendisine karışmamasını sağlayan, bu ailede sizi halt etmek düşer, size hiçbir laf düşmez haline gelen, üstelik bizim camianın, bizim çocuklarımızın durumu ortadayken, hani Batı'yı da bu konuda çok fazla eleştirmemek lazım. Orada da gerçekten yaşantısı güzel insanlar var. Allah iman nasip etsin diyoruz sadece. Onların da Batı'da verdiği bir mücadele var. İşte İngiltere'deyken bir şey okumuştum, makale. Bir aile sempozyumunda, hatta sundular da onu Londra'da. Fuhuş yaşının 11-12 yaşına düşmüş olduğu. Buna tabii ki onlar fuhuş yaşı demiyor. Cinsel birliktelik diyor. Hatta birliktelik de demiyor, cinsel deneyim diyor. Şu anda ben tahmin ediyorum, Batı'nın verdiği eğitim sistemiyle, buna ne kadar eğitim, öğretim denir, onu sizin o güzel gönlünüze arz ediyorum. Özellikle sapkın homoseksüel ve lezbiyen ilişkilerin nasıl olduğuyla alakalı, bunu en azından bir kere deneyimlemeleri adına hızla aziz dostlarım nasıl mücadele edeceğiz bilmiyorum. İnsan bunu anlatırken hayal ediyor. Anaokulundaki çocuklara erkek erkeğe ve kız kıza öpüşmeyi bu cinsel deneyimin ilk adım olarak gören Batı mantalitesinde İslami ve insani ve vicdani ve ahlaki bir şey beklememek gerekiyor. Olan da hayır vardır. Son dönemde bu İslamofobiyanın bu kadar artması herhalde artık o küfür diyarında aile yapımızı koruyamayacağımızın kafamıza dank ederek, nasıl ki Almanya, Nazi Almanya'sında Yahudiler artık bu katliamdan, bu soykırımdan kaçmak gerektiğini, kendi ülkelerini kurmak gerektiğini, diasporadan dönmek gerektiğini anladılar ve dönüp İsrail'i kurdularsa, belki bütün dünyada yayılmış ehli küfür diyarında iyi, kaliteli, güzel, sağlam, stratejik işler yapmış, bilgi ve beceri kazanmış, belli bir birikime de ulaşmış insanların, illa belli bir birikim adına söylemiyorum bunu, ülkelerine dönüp alemi İslam'a, ilahi kelimetullah adına çaba vermeleri, sanki bu dönem onu gerektiriyor gibi, acizane onu görüyorum. Bir fütürist değilim ama hani gelecek okumalarından anladığım kadarıyla. Çünkü uyuşturucuyu serbest bırakan, alkolü, sigarayı serbest bırakan, evliliğe karşı bütün gücüyle bunun olmamasıyla alakalı, inanın milyarlarca dolar harcıyorlar yani. Şu anda tabii İslami evlilik yaşıyla alakalı bizim kafamız da karışık. Hani bu 15'te mi olsun, akıl bali olur olmaz mı olsun, 16'da mı olsun, 18'de mi olsun? Kanunlar her zaman hukuki olamaz. Kanunlar her zaman insani, İslami, vicdani, ahlaki, fiziki şartları sağlayamaz. Onun için de sürekli mecliste yasama organı çalışarak kanunları değiştiriyor. Ama şu anda evlilik yaşıyla alakalı dünyanın birçok ülkesinde 18 değil 18'in altında da evlilikler var. Bunu ben hani kanuna muhalefet adına söylemiyorum ama evliliğin mümkün olduğunca erken alınmasıyla alakalı şu mevcut sistem içerisinde hadi 12'de, 14'de, 16'da, 18'de evlendirelim adına değil, bunun altyapısını hazırlamak adına ailelere çok büyük görev düşüyor. Evvelsi gün elime bir video düştü. Bir Özbek anne minnacık 3-4 yaşındaki yavrusuna böyle bazı İslami sorular soruyor. O kadar muhteşem, o kadar güzel, o kadar masumane cevap veriyor ki. Ben de Özbekistan'da danışmanlığı yaptığım bir ağabeyime gönderdim. Abi dedim hani özne Özbek olunca size paylaşmadan, size yollamadan geçemedim. Haklısın Münir'cim dedi. Dünyada en güçlü aile sistemlerinden bir tanesidir dedi. Özbek aile sistemi ve annenin gücüne bağlıdır. Anne çocuğunu bu şekilde yetiştirir, sarsılmaz bir bağ kurar. Bu adına hani ben bunu söylerken annelerimize bir görev düşüyor. Şu anda yetiştirdikleri kızlarını, kızım el oğlu diye bir şey var, el oğlunun eline bakma, altın bilezik koluna geçir, iki kolunda birer bilezik, bir meslek edin, bir oku, bir kendini ezdirme falan diye geleceği hazırlayan anneler, bilmeden bilinç altında ben evlenirsem de el oğlu beni ezecek kaygısıyla bir çocuk yetiştirdiklerini bilmeleri gerekiyor. Elbette okumaya çalışmaya karşı değilim. Özellikle insanların kendi gücü nispetinde kul kulun ya'melu ala şakinetihi ayeti kelimesi sırrınca kendi yetenek ve potansiyeline uygun işlerde İslami şartlar altında çalışmasına, İslami başarılar elde etmesini, insanlara faydalı olmasına, sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır hadis-i şerifi sırrınca bu sıra ermesine elbette karşı değiliz ama el oğlunun eline düşmemek adına okunmasına karşıyız. Bu kaygıyla çocuk yetiştirilmesine karşıyız. Burada da hızla artan evlilik yaşının yükselmesi olayı Batı'nın bize musallat olması ve şu sloganla, mottoyla vuruyorlar bizi şu başlıkla. Efendim çocuk gelinlere karşıyız. Şimdi herkes de tabii çocuk geline kim kabul edebilir karşı. Dolayısıyla oradan girerek işte 18'i 20 yapmaya çalışıyorlar. Hızla görüyorum şu anda. 20 değil 22 olsun. Bazıları 22 değil 26 olsun. 26'da olmaz 30 olsun. En son size geçen hafta anlattığım dünyanın en büyük şirketlerinin söylediği gibi evlenmeyin, bekar kalın. Evleniyorsanız çocuk yapmayın. Yumurtaları da biz donduralım kardeşim. Oo, bizim için köle gibi çalışın. Verimli bir şekilde her gün bize gelerek, mesainizi vererek en verimli, en güzel, en dinamik yıllarınızı bizim için sarf edin. Ha, sonrasında emekli olduktan sonra da insani olarak ne yaşayacaksanız, evlenir misiniz, boşanır mısınız, çocuk mu yaparsınız, çocuk mu evlatlık edinirsiniz, aileyle ilgili sorumluluklarınızı da öbür tarafta yapın. Şimdi şöyle düşünmenizi istirham ediyorum. Bir kere aile Allah'ın fıtraten bize uygun gördüğü, bizi de zürafalar gibi, buzağlar gibi, ceylanlar gibi doğar doğmaz ayaklarının üstünde yürüyüp bütün ihtiyacını gören bir fıtratla yaratabilirdi. Böyle yarattığı canlılar var. Allah bunu yaratmaktan şey mi? Haşa haşa aciz mi? Bizi de öyle hemen annesinden doğar doğmaz oradaki insan komünitesinin içine karışan, hiç anne babaya bağımlı olmayan, bireysel hayatını kendi ayakları üstünde devam ettiren bir genetikle yaratabilirdi. Yaratmadı. En muhtaç bir şekilde özellikle 5 yaşına kadar, 7 yaşına kadar, 11 yaşına kadar ergenlik döneminde anne baba ve akraba desteğiyle o sendromunu, o travmasını aşan, sonrasında işte eğitim, evlilik, ne bileyim sonrasında işte sosyal açıdan sülalesi içerisinde biraz daha mutlu olan bir fıtratta yaratmış Allah. Dolayısıyla buna meydan okuma bizi mutlaka çok daha bedbaht, çok daha böyle sıkıntılı bir hale getirecek. O zaman evlilikle alakalı Batı'nın ya bu ileriki yaşlarda olsun sloganı hiç olmasına doğru götürmek için bugün kullandığı bir şey. Bunu bilelim. Bunun karşısında biz o gençlere, o ailelere, o yavrulara dini, milli, manevi değerlerini öğretip Allah'ın onlardan, Peygamber Efendimiz'in onlardan ne istediğini anlatabilirsek, o eğitimi verebilirsek, özellikle burada zaman zaman sizlerle paylaşıyorum. Bu eğitimi verirken de çocukları karşımıza alarak evladım erken yaşta evlen, aileni kur, çok çocuk sahibi ol falan diye değil. Can dostlarım, ben amenna, iman ediyorum. Fezekkiri nefati zikra, karşı çıkmak ne mümkün. Sen öğüt ver, muhakkak ki öğüt fayda verir. Ama biz bunu zannediyoruz ki nasihat edelim, karşımıza alalım. Bir iletişimci olarak söylüyorum. Öğüdün de çeşitleri var. Bazı öğütler kitaptan verilir, bazıları dergiden verilir, bazıları televizyon üzerinden, bazıları radyodan verilir. Bazı öğütler arkadaş öğüdü, bazıları anne baba ve akraba öğüdü olur. Bazı öğütler filmden verilir, bazıları tiyatrodan verilir. Bazıları bilgisayar oyunlarından verilir. Dolayısıyla bazıları medyadan verilir. Öğütleri tek bir kanala verdiğimizde itici oluyor. Her şeyi bir kişiden duymak istemezsiniz. Dolayısıyla burada kanal zenginliğine ulaştırmamız lazım. Benim aile olarak en çok üzerinde dikkat ettiğim unsurlardan bir tanesi, size de zaman zaman bunu söylüyorum, İyi aileler, örnek ulemalar, din büyüklerimizin yanına yaptığımız ziyaretler, çocukları bu tür güzide kurumlarımıza göndermeler, orada staj yapmalarını sağlamalar, iyi kişilerle tanıştırmalar, bunun altyapısını hazırlamalar gibi faaliyetlerle çocukların alacağı mesajların kanal zenginliğini, kanal yaygınlığını, farklı frekanslardan da bir şeyler duymasını sağladığınızda adına şahsiyet dediğimiz, kişilik dediğimiz, kimlik dediğimiz, imaj dediğimiz, itibar dediğimiz şey oluşuyor. Ve o çocuk biraz daha şahsiyetli bir şekilde, evet kanallar çok farklı ama bu sefer farklı kanallardan onunla alakalı gelen ince bilinçaltı zararlı mesajlara da dikkat çekmiş oluyor. Öbür türlü Allah muhafaza, aldık çocuğu, kapattık bir odaya, veriyoruz bir tane anneden babadan ya da hocadan, tek kanaldan. Biraz itici gelebilir bu çağın çocuklarına. İçerisinde oyun da olmalı. Nefsimizin üzerimizde hakları var. Üzerinde helal dairede belli eğlenceler olmalı. Mutlaka geziler olmalı. Ben hiç unutmam, böyle büyüklerimiz küçüklüğümüzde böyle ciddi bir mesaj verecekleri zaman alır tabiata götürürlerdi bizi. Çayır, çimen, bir dere kenarı, bir orman, bir yayla, bir piknik. Arazinin genişliğinde herhalde ruh da ferahlıyor, beden de ferahlıyor. Bir de oksijen daha fazla. Bir de burada tabii bir şaşırtmaca var. Hani bir olay olduğunda hemen çağırdın sıcağı sıcağına, gel bakayım buraya diye bağırdın çağırdın. Bunun tesiriyle olay soğuduktan sonra, yavrum gel senle biraz dolaşalım diye onu bir pikniğe götürdüğünüzde, bir dere kenarına, bir deniz kıyısına götürdüğünüzde oradaki anlattıklarınız çok daha farklı oluyor. Özellikle böyle toplumsal değerlerle ilgili, örf ve adetlerle ilgili, gelenek ve görenekle ilgili oluşturulan kültürümüzün, kadim değerlerimizin, töremizin bu tür özel zamanlarda olduğunu gösteriyor. Bu bir inşa, bu bir ihya, bu bir imar hareketi aziz dostlarım. Kolay olmuyor. Evrende mikro ve makro kozmos birbirine çok benzer. Fizikte olan, kimyada olan, tarihte olana, edebiyatta olana çok benzer. Teknolojik olarak bilgisayarda olan, insanda olana çok benzer. Böyle bir birbirine benzeşme vardır. Bu anlamda mesela nasıl ki bir inşa hareketi dedik, imar hareketi, ihya hareketi dedik. Nasıl ki bir binanın yapımında belli bir plan, belli bir proje, belli bir zemin etüdü var. Aynı bunu bir çocuğun o zeminine, o karakterine, o kişiliğine, kimliğine uygun bir şey bina etmek, inşa etmek, onun üzerine bir kimlik oluşturmakla alakalı da belli bir zemin etüdü yapıp, kelimünnâse alâ kadere ukûlihim hadis-i şerifince, insanları akıllarını alacağı ölçüde konuşun hadis-i şerifince, zemini çürük bir şeyde oraya bir gökdelen diktiğinizde ne olduğunu biliyorsunuz. Şu anda mesela isim vermeyeyim ama sonradan sapıtmış, ne kadar şimdi din alimi desem din alimi sapıtır mı gibi aklınıza gelir ama hadi bir örnek vereyim, yanlış anlaşılmasın. Turan Dursun bir müftüydü. İslam'dan çıkmadan evvel, İslam'a bu kadar muhalif olmadan evvel, dolayısıyla hani çürük bir zemine o kadar dini verdiğinizde bunu sapkınlığa yorumlamaya başlıyor. Dolayısıyla yani bu ayet-i kerimeyi, kul kullu li'amali ala şakileti ayet-i kerimeyi, de ki herkes kendi şakilesine göre davranır, amel eder, iş yapar ayet-i kerimesini başımıza baş tacı yapıp, başımıza sir tacı eleyip çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz, ailemize ona göre tebliğde bulunmamız, ona göre bir şeyler anlatmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak hızla belli bir dejenerasyon sürecine giren, hızla duyarsızlaştırılan, hızla böyle dişçilerin hani dişlerin böyle sinirlerini alırlar ya, sinir ucu alınmış diş gibi her türlü altını oymaya, kesmeye, çekmeye, acısızlaşan, duyarsızlaşan bir medeniyet haline gelmeyelim diye bunu söylüyorum. Aziz dostlarım, tabii Avrupa'dan, özellikle Batı'dan gelen bu dalga aileyi bitirmekle alakalı, ailenin en sağlam kale olmasıyla alakalı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayın, vahyin ilk anlarında o korku dolu, o korkunç, o inanılmaz tebliğe mazhar olduğunda, Cibril-i Emin'i gördüğünde, ben okuma, oku deyince, Cibril-i Emin ben okuma bilmem dediğinde, onu sımsıkı sarmaladığında, üç defa bunu yaptığında, bir düşünün, bilmediğiniz bir varlık sizi sımsıkı sarmalıyor ve size diyor ki ben Allah'ın meleğim, elçisiyim, sana bir din getirdim, sen peygambersin. Ya düşünün, çok ağır bir şey yani. Aniden bir ses duyduğumuzda bile irkilip kafayı yiyecek hale geliyoruz yani. İnsanız sonuçta. Ama unutmayın, o dehşetli halde Cebel-i Nur'da Hira mağarasından çıktığında bütün semada Cibril-i Emin'i o kanatlarını açmış, o muhteşem haliyle de gördüğünü düşünün. Koşarak o dağdan inişini, Mekke'ye varışını, şimdi evi şeyden sonra hatırlayın, Safa Merve tarafına doğru, Hatice validemizle olan evi, şu anda Safa ile Merve arasında tavaf yaparken yeşil şeyi geçtiğinizde ışıkları hemen sağdadır. Dolayısıyla şeyin, Hira mağarasının da konumunu düşünün. Tam karşısındadır. Yani arada Kabe vardır. Kabe'yi de aşıp evine gelmesini, koşarak beni örtün demesini, uyandıktan sonra başıma bir iş geldi, endişe ediyorum kendimden diye Hazreti Hatice ile bunu paylaşmasını lütfen unutmayın. O da senin başına hiçbir kötü bir şey gelmez, Allah seni mahcup etmez, çünkü sen akrabaya gidersin diye başlayan o beşli müjdesini de Hazreti Hatice validemizi hiç unutmayın. Ben bunu çok İslam dininde çok büyük bir vaka olarak görüyorum aziz dostlarım, bir aile koçu olarak. Zaman zaman seminerlerinde de paylaşıyorum. Kabe'ye gidebilirdi, orada bir tavaf edebilirdi. Direkt Ebu Kubeys tepesine çıkarak, ey Mekkeliler ben artık Resulullah'ım, Cibril-i Emin geldi bana diye bunu deklare edebilirdi. Ama hep böyle sünnetullah'a, adetullah'a, fıtrata uymayla alakalı bir şey var. İnsanlar 23 yılda yavaş yavaş o zemin etüdü yapıla yapıla, herkese kendi alacağı ölçüde, çocuğa çocukça, büyüğe büyükçe, bazı insanlar gelmiş sadece doğru söyle demiş, yalan söyleme. Bazıları gelmiş sadece fuhuşa düşme, namazına devam et demiş. Bazıları gelmiş namaz kıl ve zekat ver demiş. Yani insanlara ve gidenler de bundan başka da bir şey yapmam, ona göre ya Resulullah demiş yani. Herkese kendi kaderince, kararında bilgiler veren Allah Resulü Hira'dan indiğinde evine gitmiş yani. Bunu ben çok çok önemsiyorum. Usve-i Hasene olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evine gitmiş aziz dostlarım. Çünkü ev kale. Batı bunu biliyor işte. Kale sağlam olmadan Kabe sağlam olmaz. Resulullah Efendimiz de bunu biliyor. Dolayısıyla canım, Batı'nın bu kadar şey içerisinde bizim aile sistemi mi kaldı demeyin. Hatırlayın, çocukluğumuzda, gençliğimizde bu tür nasıl söyleyeyim, baskılara maruz kalmışızdır, mahalle baskılarına. Benim arkadaş çevremde elhamdülillah böyle bir şey olmadı ama üniversiteye kadar olmadı. Üniversitede 84'te ODTÜ'yü kazandığımda, ODTÜ'de ister istemez belli arkadaş çevreleri, işte bir taraftan fuhşiyatı öven, bir taraftan içkiyi öven, bir taraftan kumarı öven, bir taraftan aşırı bağımsızlığı öven, bir taraftan şey açısından, siyasi fikir açısından Leninizmi öven, Maoizmi öven, komünizmi öven, ne bileyim öbür taraftan Amerika'yı öven, ne bileyim bir sürü farklı arkadaş grubuyla karşı karşıya kaldık. Ne yaparlar? Ya iç bir şey olmaz derler değil mi? Sigarayı verdiklerinde. Alkol şişesini uzattıklarında iç bir şey olmaz. Şimdi onların tek derdi, zaten içiyorlar, bir de size ısmarlayacaklar, dertleri mi yok? Bunu yaptıran şeytanın verdiği lezzet. Çünkü o sigara içmeyen, o alkole bulaşmayan, o fuhşiyata bulaşmayan bir insana bunu yaptırmanın lezzetini veriyor. O aracıya. O lezzete istinaden bunu yapıyor. Yeter ki bir kişi bir kötülüğe düşsün. Yeter ki ileriden bir tanesini kazansın. Bu anlamda Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifine göre, metni şu anda hatırlamıyorum ama hatırlayın, uzunca bir hadis-i şerif. Şeytanın neferleri ona gelip böyle günün nasıl geçtiğiyle alakalı günün muhasebesini verdiklerinde bir numaraya kimi veriyor? Karıyla kocanın arasını açan, kadınla erkeğin, eşlerin arasını açan askerine veriyor gülün tacını. Birinciliği o kazanıyor. Demek ki bu birinci önceliğimiz, bu en önemli güzelliğimiz aile. Bu anlamda ben bakıyorum, bir tane bir insan iki evlilikle alakalı, ikinci evlilikle alakalı, üçüncü ya da dört evlilikle alakalı, ki İslam'da böyle bir şey var. Yani bu haram değil ama Allah bunu kerih görmüş. Yani bunu yapılamaz, üzerinde adaleti gözetemeyeceğimiz için çok böyle evet helal çerçevede bırakmış ama hemen uyarı gelmiş üstüne. Bir tanesinin bizimle ilgili daha hayır olduğunu söylemiş. Ama bu evli insanların gidip başka bir insanla fuhuş yapması gibi bir fuhşiyat değil. Helal çerçevede bir şey. Ama meri mevzuatlı yürürlükteki kanunlar bunu ne olarak görüyor? Bunu suç olarak görüyor. Peki aynı kanunlar neyi suç olarak görüyor? Bir insan gidip bir kadını kendi eşi olarak seçmesini, onun bakımını üstlenmesini, onun namusunu korumasını ve bunu insanlara deklar etmesini, onun başka insanlarla artık ilişkisinin kopartılmasını, cinsel açıdan söylüyorum, bunu men etmiş bir hale getiriyor. Şimdi bu kanuna yasak, tamam, kanunlara karşı duyacak halimiz yok. Ama bir dönem hem helal hem de kanunen de yasak olmadı. Bir coğrafya bu coğrafya. Hala İslam ülkelerinde hem helaldir hem de birçok İslam ülkesinde bu yasalara aykırı bir faaliyet değildir. Burada asıl vurgulamak istediğim şey şu aziz dostlarım. Aradaki tezatı dikkatinize çekmek istiyorum. Yani burada zannediyorsunuz ki hani kadının hakkını koruyor, kadınları koruyor. Peki öyle oluyorsa aynı gece 10 tane 20 tane erkekle yatan kadınların hakları neden korunmuyor? Fuhşiyat neden 2020 Türkiye'sinde hala suç ve günah değil? Gayrimeşru ilişkileri niye hala toplumsal anlamda, sosyal anlamda, medya anlamında adına sanatçı sözüm ona denilen kitlelerde bu nikahsız birliktelikler övülüyor ve bizim medyamız da buna çanak tutuyor. Aa ne güzel diyor, evli değiliz diyor, işte metresiz diyor, flört yaşıyoruz diyor. Hatta metresiz de demiyor, o biraz rencide edici olduğu için flört yaşıyoruz diyor, hatta birlikte yaşıyoruz diyor. Bu diyor bir duygu birlikteliği diyor, evliliğe gerek yok diyor. Şimdi böyle başlıyor. Böyle böyle yavaş yavaş boşanmaları da överek, sosyolojik açıdan boşanmaya karşı olan baskıyı ortadan kaldırarak, ben boşanmaya karşı değilim, nasıl karşı olabilirim? Hayırla tut, hayırla bırak emri varken, bizde Katolik nikahı yok evlenene kadar. Kim ki bir zulüm görüyorsa, kim ki İslami açıdan dayanılmaz bir hale almışsa evliliği, çekilemez bir hale gelmişse, ama bunun belli kıstasları var. Bunun İslami açıdan, bunun vicdani ve ailevi açıdan analiz edilmesi, sözüne güvenilir bir hakem tarafından analiz edilmesi lazım. En sonunda şuraya gelirse diye çok korkuyorum. Aile koçluğunda bunu danışmanlığı yaptığım insanlar da paylaşıyor. Yani ya bu Müslümanlar da zaten evliliği bir değer olarak görmüyor. Müslümanlara göre de evlilik zaten bu kadar yıpranmış. Ne evleniyorsun kardeşim diye. Fuhşiyata tam düşerse İslam ülkeleri de batıda olduğu gibi bunun vebalini kurtaramayız. Şöyle bir mecburiyetimiz, mükellefiyetimiz de var aziz dostlarım. Her aile üyesi belli sıkıntılar yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Sizler de yaşıyorsunuz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yaşadığı eşleriyle alakalı. Bu eşlerimiz ve çocuklarımız, mallarımız bizim için bir imtihan vesilesidir. Bizim için belli fitne vesilesidir. İmtihan ediliyoruz çünkü onlarla. Ve o imtihanda onlar bize düşmanlık yapsa bile nasıl affetmemiz gerektiğiyle alakalı kılavuz ayetler varken, yaşadığımız her sıkıntıda "Aa ben bu sıkıntıyı artık tahammül edemiyorum" demeden evvel, alemi İslam'daki evlilik müessesesini korumak adına dayanabileceğimiz son limite kadar bunu götürmekle mükellefiz. Ben şöyle düşünüyorum. Evladım, Muhammed İkbal yavrum hafız oldu elhamdülillah 16 yaşında. Başakşehir'de oturuyorum. Müzevi camisindeydi hocası. Oraya gidiyordu sabahları. Bazen üşengeçlikten götüremedim oldu. Annesi götürdü Sematun, Allah razı olsun. Ve o yavrucak işte toplu taşımayı kullandı o dönemde. Sonra yüreğime o kadar oturdu, bu beni vicdanen o kadar yaraladı ki. Çünkü şöyle bir şey düşünmeye başladım. Yani bu 2 yıl sürdü bu muhasebe aziz dostlarım. Duanızı bekliyorum bu konuda, kalbimin ferahlamasıyla alakalı. En son Mehmet Ali Bulut hocamla konuştuk da elhamdülillah o ferahlattı beni. Biraz daha şu anda kalbim sükunete ulaştı. Zihnime şöyle bir duygu geldi. Ya Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilal Erdoğan kardeşimin küçüklüğünde komşumuz olsa, onu bana teslim etse, dese ki ya oğlum Bilal hafızlığa başladı, sen bunu her gün Münzevi Camii'ne götüreceksin. Hatta evlerimiz de yakın olmasa, ben Başakşehir'de olsam, onlar Kısıklı'da oturuyorlar. Sabahleyin Münir'cim buraya geleceksin, Bilal'i alıp Münzevi Camii'ne Eyüp'e götüreceksin. Ve Nazmi Hoca'ya teslim edeceksin. O da hafızlığını yapacak diye söyleseydi. Ilgazlı Nazmi Hoca diye meşhur sevgili hocam. Ben imtina eder miydim bundan? Nefis muhasebesi yaptım. Çok özür diliyorum. Bu kelimem için çok çok özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Yani çok vicdanen beni rahatsız eden bir olay olduğu için affedersiniz, eşek gibi kendimi mecbur tutarak ne tür bir hastalığım, rahatsızlığım olursa olsun, ilaç alarak, serum alarak, bilmem ne yaparak bu görevi, vazife bilip Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı mahcup olmamak adına bunu yapardım sonuna kadar. Kaç yıl sürerse sürsün, bir yılsa bir yıl. Bu bir şeref olurdu benim için. Sonra işin muhasebe kısmına gelelim. Yavrumu, Muhammed İkbal'imi Allah teslim etti bana. İlla Allah'ın direkt konuşması mı lazım? Yani onun gönlüne hıfzı, hafızlığı, Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Azimüşşan'ı nakşetme muradını dilediği için onun zihninden anlıyoruz. Babacığım ben hafız olacağım dediği andan itibaren demek ki Rabbim şöyle diyordur: Münir kulum, emanet ettiğim yavrunuz hafız olacak. Bu benim muradımdır. Bunu bitirin, bunu tamamlayın. Çok büyük bir acıdır. Dualarınızı beklerim gönlümde. Her gün götürememek, her gün onun hıfzında seferberlik ilan etmemek, her gün o yavrunun maddi, manevi, İslami, vicdani, psikolojik, ruhani ihtiyaçlarını görememek içerimde. Ama elhamdülillah o da böyle gönlü güzel bir yavru. Estağfurullah babacığım diyerek hep benim gönlümü ferahlatır. Yapabileceğin en iyisini yaptığın gibi böyle bir hüsnüzanda bulunur ama öyle de değil. Bu anlamda şunu söylemeye çalışıyorum. Batı'nın bir şekliyle bizim karşımızda aile değerlerine karşı çıkarak bizi ailenin dışarısında bir mecrada özgür, bireysel, tekil, birincil bir hayata, egoist bir hayata iterek yaptığı bütün faaliyetlerin farkında olmamız lazım. Ve bunu yaparken de son sözümü tekrar hatırlatayım. Ailenin tek sağlam kale olmasından, en önemli dayanağımız olmasından yola çıkarak aziz dostlarım, bunu korumayla alakalı. Eğer ki dayanılmaz bir hal aldıysa bile son bir raddede, ya Müslümanlar da artık evlenmiyor dedirtmemek adına, ya Müslümanlar için de zaten aile artık böyle kabul edilebilen, çekilebilen bir şey değil. Bak Müslümanlar bile bunu çekemiyor zaten diye. Nikahsız birliktelikleri, eşcinsel birliktelikleri, hatta bunun evliliklerini, zinanın meşru bir şey olarak kabul edilmesini, evlilik dışında çocuk elde etmesini, çocukların evlilik dışı doğmasını, evlilik öncesinde belli cinsel beraberlikleri, işte yok sperm bankasından babayı, taşıyıcı anneden yumurtayı, bilmem rahim kiralayarak çocuk doğurmayı, yapay suni rahimlerle çocuk yapmayı yaygınlaştırmış olacaklar biz bunu yapmazsak. Aile, insan ırkı için Allah'ın takdir ettiği o çok yüce, o çok değerli, o çok muhteşem kurumun adı aile. Dolayısıyla ailelerde geç evlenmeyi de söylemiştim. Batı bize bunu ne kadar geç olursa o kadar iyi diye söylüyor. Bir taraftan da şunu veriyor. Bu ailenin dejenere olmasıyla alakalı, bunu hemen hemen aile koçluğu yaptığım hemen hemen birkaç tane nadir şey vardır. Müslüman ailelerde çok görmeye başladım. Sıklıkla görüyorum 20 yıldan beri ama artıyor. Hocam diyor evlendik diyor, 3 yıllık evliyiz diyor, hemen de çocuğumuz oldu diyor, zaten de bir şey anlamadık. Yani nasıl bir hayat yaşıyorsak, ya çok değil bundan 20, 30, 40 yıl evvel, 50 yıl evvel, 100 yıl evvel bu topraklarda evlendirin ve hemen bir çocuğun olduysa Allah'ın sana bir hediye vermesi olarak, bir lütfu, bir ihsaniyesi olarak görülürdü bu. Çocuğun olmaması bir zillet olarak görülürdü. Utanç verirdi aileye. Nasıl olmaz hani bir çocuk, kaldı ki biyolojik bazı rahatsızlıklar olabilir, fiziksel bazı rahatsızlıklar olabilir, hormonsal bazı rahatsızlıklar olabilir ve bununla alakalı da tıp şu andaki gibi modern tıbbın ilerlemesi yoktu. Tüp bebekle alakalı gelişmeler bu kadar çok artmamıştı ve aileler bu ezikliğin altında çok ezilirlerdi. Anadolu coğrafyasında bununla alakalı çocuğu olmadığı için ayrılan, boşanan, intihar eden, canına kıyan sayısız örnekler vardır. Yani çocuğun olması değil zarar, çocuğun olmamasıdır. Allah'ın size bir çocuk lütfetmemesidir. Bu çocuğun hemen olmasından çok daha büyük. Ha, Allah deniyordur. Evet, bazı ailelere çocuk vermeyebilir. Bazı insanların çocukları olmayabilir. Bazılarının olur olmasaydı diye dua ettirir. Bazılarının olmaz keşke olsaydı diye yanık yanık bırakır. İmtihan dünyasındayız. Herkes farklı farklı imtihan oluyor. Aile koştuğunda ben kamyonun altından bir haberi gelsin hocam artık ona dua ediyorum diye çocuğunu doğurduğuna, çocuğunun doğduğuna da bin pişman olan anneler babalar tanıdım. Allah öyle de bir nesil lütfetmesin. Burada da Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam yaşadığı olayda o bir sokakta oynayan çocuğu görüp onu hemen öldürmesi, sonra 3 defa sabretmediğinden sonra o olayın sırrını açıklarken onun anne babasına asi olacağından, Allah'a asi olacağından korktuk diye ayet-i kerimede öyle murad ediyor. Dolayısıyla belki ilmi ledün lütfedilse kim bilir çocukların, şu anda iyi olan çocukların büyüyünce neler olduğunu, şu anda iyi olan ailelerin daha sonra neler yapabileceğiyle alakalı böyle bir kader filminde neler göreceğiz ama biz şu andan mesulüz. Bugünü iyi olarak yönetmek zorundayız. Onun için aile içi iletişimimizi biraz daha güçlendirmek, eşlerle ilgili sıkıntılarımızı onlarla biraz daha fazla paylaşmak, biraz daha iletişimde olmak, biraz daha onlarla konuşmak, biraz daha onların Anadolu tabiriyle, Antep tabiriyle gadasını almak, onları rahatlatmakla alakalı, ferahlatmakla alakalı, elimizdeki imkanları kullanmak, çocuklarla biraz daha fazla iletişim, biraz daha böyle tasarrufu özendirerek elimizdeki kaynakları doğru kullanmayla alakalı, onlara hayatı hep harcayarak devam ettirmekten ziyade verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilme zevkini de vermek, sosyal sorumluluk faaliyetleri yapmak, biraz daha onlara fazla sorumluluklar vermek gerekiyor. 20 yıldan beri aziz dostlarım aile koçluğu yapıyorum. Son bununla bitireyim. Bir tahammülsüzlüğümüz var birbirimize karşı eşler arasında. Bir sevgi ve saygı kaybı var. Allah muhafaza bazı ailelerde sadakat kaybına da vesile olmuş bu. Şeytan tabii burada karşı ilişkileri, gayrimeşru ilişkileri cazip gösterdiği için eşle alakalı ilişkiler çok fazla cazip olmuyor. Ve bu konuda herhalde hanımefendilerle çok daha fazla uğraşıyor. Onlara çok daha fazla bulaşıyor. Gördüğüm kadarıyla hanımefendilerin bu cinsel evlilikteki cinsel hayatla alakalı çok fazla istekleri, arzuları ya da bunun frekansıyla alakalı, bunun sıklığıyla alakalı istekleri erkeklerdeki hormonal şeyden dolayı aynı seviyede olmuyor. Bu konuda ya erkeklere biraz daha fazla sabır ya da hanımefendilere biraz daha fazla anlayış önererek programı bitirmiş olalım. İnşallah 3. hafta biraz daha detayına girmiş olacağız konuların. Aziz dostlarım, birbirimizi anlayalım. Birbirimize sadece tahammül göstermeyelim, sabır da gösterelim. Bir imtihanda olduğumuz çok kesin. Allah deniyor. Gün içerisinde başımıza gelen her türlü olay, Rabbi Celle'mizin bize sorduğu bir sorunun tezahürü aslında. Bu anlamda bir saniye sonra işte vefat etsek bizim kıyametimiz kopmuş olacak. Bizim mahşerimiz kurulmuş olacak. Ölüm çok da uzak değil. İnsan, her insan her an ölecek yaştadır. Her insan kesinlikle ölecek andadır ve yaştadır ve demdedir. İmtihan dünyası. İşte geldik, işte gidiyoruz. Bu anlamda şen olasın Bağdat şehri diyor ya. Yani geçici bir dünyada çok fazla bencil olmanın, bütün haklarımızı almanın da yeri yok diye düşünüyorum. Arada affetmeyi, arada fedakarlık yapmayı, kardan da feda etmeyi, bunun da Allah katındaki değerini görüp boynumuzu büküp Allah'a Rabbim sabrediyorum demeyi, bunun da lezzeti ayrı oluyor. Bunu da önermiş olayım. İnşallah gelecek hafta Batı'nın bize niye örnek olamayacağını örneklerle açıkladığımız 3. ve son bölümüne programın gelmiş oluruz konu başında. Yoksa 48. haftaya gelmiş olacağız. Daha önümüzde 4 hafta var 2020 ile alakalı. 48'de de yaparsak 5 haftamız kalmış oluyor. Programın 2021 konu başlıkları ile alakalı önerilerinizi beklediğimi hatırlatmak isterim. Yeniden ailedehuzur@arkamradyo.com mail adresinden ya da @müdürarkan ya da @arkamradyo tweet adreslerinden bize önerilerinizi ya da radyomuzun iletişim bilgilerinden önerilerinizi, fikirlerinizi, istek ve arzularınızı yollayabilirsiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.